Merhaba, ben Merve. Nasıl desem podcast serisine hoş geldiniz. Bir aile düşünün. Doğayla iç içe yaşıyorlar ama böyle piknik yapar gibi bir iç içe değil. Bayağı mızraklar falan avlanmaya çıkıyorlar. Teknolojiyle hiçbir alakaları yok. Yani televizyon, telefon, e-mail, TikTok hiçbir şey yok. Peki akşamları ne mi yapıyorlar? Bahçede oturup ateş yakıp gitar çalıyorlar. Birlikte şarkı söylüyorlar. Muhtemelen insanlık tarihinin bir yerlerinde böyle bir aile yaşamıştır. Yani çok şaşırtıcı bir durum değil. Ama bunu şaşırtıcı kılan ya da hayal etmesi güç kılan diyeyim, bunun günümüzde yaşanması ihtimali. Bir ailenin kendi tercihleri sonucu böyle bir hayat kurmuş olması. Öyle avlanıyorlar falan ama sanmayın ki kafalar da Homo sapiens'in ilk dönemlerinde kalmış. Bayağı kitaplar okunuyor, çocuklar eğitim alıyor ama tabii aile içinde bir eğitim, okula gitmiyorlar. Kendi eğitim sistemlerini kurmuşlar aslında aile içerisinde. İşte birileri böyle bir aile hayal edip filmini yapmış, o da yetmemiş başrole Viggo Mortensen gibi bir oyuncu koymuş. Filmin adı Kaptan Fantastic. Bu bölüm tüm podcast serisi boyunca Dogville'den sonra film üzerine yapılmış ikinci podcast bölümü olacak. Ve bu iki film de aslında en sevdiğim birkaç film say diye bana sorduklarında aklıma gelen ilk 5 filmden ikisi. Bölüm öncesi büyük spoiler alarmımı vereyim çünkü ciddi spoiler içeren bir bölüm olacak. Ama bu film bence spoiler'a rağmen gerçekten izlenebilecek bir film. Aklıma şey geldi ya, en son biri bana ne zaman en sevdiğim filmleri sorduğunu düşündüm de bu muhabbetler böyle 20'li yaş flörtleşmelerinin ilk haftalarında falan mı kaldı yoksa hala soruluyor da bana mı sorulmuyor emin değilim. Bu sorunun sorulduğu bir diğer yerde bu İngilizceyi biraz kullanayım diye yabancılarla iletişime geçerken konuyu derinleştiremeyince sessizliği bozmak için atılan soru kategorisine de koyabiliriz böyle işte. What kind of movie would you like? Ya cidden yurt dışında yaşarken bir sene sonrasında biri sormuştu bunu bana. Ya cidden hani başlangıç seviye İngilizce öğrencisi muhabbeti mi yapacağız? Hani yok mu flört falan anlatsana demiştim. Soruyu artık kafamda öyle basitleştirmişim. Neyse konuyu güzelce dağıttım. Ne diyordum? Kaptan Fantastic. Bu arada Kaptan Amerika sanılmasın. Bak yine aklıma bir anı geldi. Yine böyle İngilizce film muhabbetini yaptığım bir anda Kaptan Fantastic dedim. 2 saat sonra karşımdakinin Kaptan Amerika anladığını anlayıp düzeltmiştim. Bu film o film değil arkadaşlar. Matt Ross'un yönettiği, yönetmeni olduğu ve Viggo Mortensen'ın baş karakter olarak yer aldığı Kaptan Fantastic. Filmin daha 10. dakikasında aileyi kitap okurken yakalıyorsunuz. Ya, tabii ki ne okuyacaklar? Dostoyevski'den Karamazov Kardeşler, Brian Greene'den Tüfek, Mikrop ve Çelik ya da Kozmos'un Dokusu. Yalnız konuşurken fark ettim de şu 3 kitaptan yalnızca birini okumuş olmam. Neyse işte bu çocuklar bu kitapları okuyor ateşin başında. Sonra fark ediyorsunuz ki kitaplar öyle. Hani okuma saati yapalım diye okunmuyor. Baba çocuğuna işte kaçıncı sayfadasın, kitapla ilgili düşüncelerin nedir, sen bize böyle bu kitapla ilgili bir sunum hazırla gibi gibi ödevlendirmeler yapıyor. Tabii ki sunumu Microsoft Word'de hazırlamıyorlardır. İşte sınav tarihine göre bunu 7 güne bitirmen lazım kitaplarını falan gibi. Baba onlara ödevlendirmeler yapıyor. Yani tüm bunlar kendi kurdukları eğitim sistemlerinin bir parçası. Film boyunca da aslında kapitalizm eleştirisiyle birlikte olduğumuz sistemle, içinde olduğumuz sistemle ilgili birçok eleştiri görüyorsunuz. Eğitim eleştirisi, sağlık sektörü eleştirisi, Amerika eleştirisi gibi gibi. Filmde de aile tüm bu eleştirdikleri şeylerin tam karşısında durarak bir aile kuruyorlar. Ve eleştirdikleri bu şeylere rağmen de annenin psikolojik rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılması gerekmesi sonucu çocuklar da doğal olarak babalarına soruyor. Yani o kadar sağlık sistemini sallıyordun, şimdi neden annen bu sistemin içinde iyileşmeye çalışıyor diye. Yani dış dünyayı eleştiri dışında ailenin tüm bunların karşısında durarak kurduğu yaşama karşı da bazı sorular görüyorsunuz film içerisinde karakterler aracılığıyla. Kendi dünyalarında yaşayan ve diğer insanlarla pek iletişim olmayan bu aile ara ara da olsa tabii ki insan içine çıkıyor elbette. Ve yine böyle anlardan birinde ailenin büyük oğlu diyebileceğimiz bu 17-18 yaşlarındaki çocuk babasıyla bu kendi yaptıkları ürünleri satarken bir anda ansızın 3 kişilik bir kız grubuyla konuşması gerektiği bir anda dumur olmasını görüyoruz ilk önce. Aslında sosyal olarak gelişemediklerini gördüğümüz yerlerden biri bu. Hani dedim ya, hem ailenin kendi yaşam tarzını eleştiri hem de ailenin karşısında durdukları hayat tarzına karşı çift yönlü eleştiriler görüyorsunuz film içerisinde. Mesela bu da aslında orada sosyal olarak kişinin gelişemediğini gösteren belki de bir andı film içerisinde. Baba durumu fark edince işte oğluna ya ben bunları hallederim git konuş falan diyor ama çocuk da farkında durumun. Ne konuşayım diyor yani şimdi işçilerin sömürgeci sınıflara ve bunların devlet yapılarına karşı silahlı bir devrim başlatması hakkında fikirlerini mi sorayım kızlara diyor çocuk da. Haklı bir soru. Daha sonra aile annenin kendisini öldürdüğünü öğreniyor. Zaten anneyi karakter olarak göremiyoruz film boyunca. Bunu ilk öğrenen de baba. Tabii böyle bir aileden bekleneni yapıyor ve olayı gizlemeden tüm detaylarıyla aileye açıklıyor. Ailede de 5 yaşından itibaren çocuklar var ama böyle ayırmadan herkese işte anneniz intihar etmiş böyle bileklerini kesmiş falan diye tüm detaylarıyla anlatıyor. Sonra annenin vasiyetinin yakılmak olduğu öğreniliyor ve aile annesinin bu son arzusunu yerine getirmek için yollara düşüyorlar. Çünkü anne hani hastanede olduğu ve kendi ailesinin gözetiminde olduğu için muhtemelen annelerinin ailesinin bu isteklerinden haberdar olmadığını ya da haberdar olsa da zaten bunu yerine getirmeyeceğini düşünüyorlar. Ve bu nedenle de yola çıkıyorlar. Mesela bu vasiyete saygı duyulması beklenir ya hatta yasal bir zemin de bulabilir vasiyet ama isteğiniz gömülmek değil de yakılmak ise ve bu da yaşadığınız toplum kurallarına göre uygun görülmeyen bir yöntemse bu durumda buna inanmasanız dahi içinde yaşadığınız toplumun kuralları öldükten sonra bedeninizle ne yapacağınıza bile karar veremeyeceğinizi gösteriyor. Filmde bir sahnede değişik bir dil konuşmaya başladılar. Esperanto diye bir dil olduğunu da bu film sayesinde öğrenmiştim. Esperanto, Polonyalı bir göz doktoru tarafından 1887 yılında yaratılan yapay bir dil. Dilin oluşturulma amacı da böyle farklı dilleri konuşan kişiler arasındaki iletişim zorlukları nedeniyle kolay öğrenilebilecek bir dil oluşturmak istemişler ve böylece herkes bu dili öğrenip birbiriyle iletişim kurabilir diye düşünülmüş ama işler pek hayal edildiği gibi gitmemiş ki şu an bu hayali karşılayan birazcık İngilizce gibi duruyor. Ama aslında bu dilin kurucusu Zamenhof İngilizceyi öğrenirken de bu fiillerin kişisine göre farklı çekimlenmesi gereksiz. Hani böyle anlamsız gramer kurallarını takip etmek yerine biz gramer olarak daha basit bir yapı kurabiliriz diye düşünmüş. Hatta bayağı bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Bir dönem o kadar göze batmış ki Hitler bunu bu dili konuşanları milliyetçilik karşıtı diye öldürmüş. Yani dilin yayılması ve bilinirliğinin artırılması için çalışmaları yapılsa da İstenilen etkiyi yaratamamış. İşte filmde bu dile bir gönderme yapıyor ama bu dili aileden herkes henüz konuşmuyor olacak ki baba bu dili kendi aralarında konuşan kızlarına dönüp o dil herkese konuşulmuyorsa toplumda konuşulması yasaktır gibi bir uyarıyla ortamda herkesin bildiği dil olan İngilizce konuşmalarını istiyor. Yalnız gerçekten şu hassasiyet cidden önemli bir şey. Bir gün böyle bir grupta 4 kişiyiz. Üçümüzü ana dili İspanyolca olan ve tek ana dili Türkçe olan da benim. Ben de onlara dedim ki hani aranızda böyle İspanyolca konuşma ihtiyacı olursa ya da ne bileyim hani böyle daha kolay gelecek durum olursa konuşun hani şey yapmayın. Ben rahatsız olmam falan dedim. Ve hiçbir şey de insanın o ana dilindeki dedikodu keyfini vermiyor. İşte ben de kibarlık olsun diye dedim hani arada İspanyolca isterseniz konuşun. Ama ne bileyim bir saat durmadan İspanyolca'ya dönüp duracaklarını. Vallahi bir yerde içim daralmaya başladı. Artık dedim ben gidiyorum. Geçen yine oldu bir arkadaşla karşılaştım başka bir anım. Karşılaştığım arkadaşım Türk ama o an yanımda başka bir arkadaşım var ve o yanındaki arkadaşım Türkçe bilmiyor. Şimdi yanındaki arkadaşım rahatsız olmasın diye ben İngilizceye döndürmeye çalıştıkça karşılaştığım arkadaşım Türkçe cevap veriyor. Ben İngilizceye döndürüyorum, arkadaşım Türkçe cevap veriyor. Bir yerden sonra iletişim şey oldu yani hani ben İngilizce konuşuyorum, karşımdaki Türkçe konuşuyor gibi bir şeye döndü. Çünkü her ne kadar yanımızdakiler hani ya rahat rahat konuşuyor, sıkıntı yok deseler de bence gerçekten hoş bir şey değil. Hani kamu spotu olarak araya da sıkıştırmış olayım. Ortamdaki en ortak dil hangisiyse biraz gerçekten onun konuşulması gerekiyor. Biz bu ilginç ve hafif deli denilebilecek ailemize geri dönersek bilin bakalım bu aile resmi tatil olarak Noel yerine ne kutluyor? Noam Chomsky'nin doğum yılını tabii ki. Bu arada ailede herkes yapılan her şey okey değil. Tabii ki her gruptan her zaman çıkabilecek farklı fikirlerin varlığı olduğu gibi bu 7 kişilik bu ailede de görebiliyorsunuz bunu. Örneğin çocuklardan biri çıkıp soruyor ya diyor hani nasıl bir deli dünyanın geri kalanı gibi Noel'i değil de Noam Chomsky'nin doğum gününü kutlar diye babasına bir çıkış yapıyor. Babanın cevabı da insan hakları için onca şey yapmış bir yardımsever yerine kurgudan ibaret sihirli bir elfi mi kutlamayı tercih edersin diye soruyor. İşte tabii annelerinin isteklerini yerine getirmek isteyen bu aile seremoniye de katılması için yollara düşerken akrabalarıyla da karşılaşmaları gerekiyor. Ve çocuklar belki de daha önce hiç görmedikleri kuzenlerini görüyorlar. Film bu yerine kadar tamamen diğer uçta bir aile hayatını görürken burada tipik bir Amerikalı aileyle karşılaşıyoruz. İşte birlikte bir akşam yemeği için sofradalar ve tabii ki sofrada telefonu elinden düşmeyen bir ergen ailesinden uyarı alarak işte telefonu masada bırakması gerektiğini falan söylüyor. Yani klasik bir aile modeli görüyorsunuz orada. En çok kahkaha attığım yerlerden biri şeydi. İşte fantastik bu yaşamı süren ailenin çocuklarından biri, hatta küçük çocuklarından biri Misafir olduğu akrabalarının evinde masadaki tavukları görünce onu nasıl öldürdüklerini soruyor direkt. Detay olarak da diyor ki hani bıçakla mı öldürdünüz yoksa baltayla mı falan. Çocuk ne bilsin bunların bir de böyle bir camın içinde şişe takılıp döne döne sokaklarda satıldığını. Pazarlama olarak işte gezen çiftlik, mutlu hayvanlar falan diye pazarlandığını. Bayağı o sorusuna gülmüştüm. Tabii karşıdaki Amerikalı halde de şok oluyor yani. Ne desin hani kadın açıklamaya çalışıyor. Aslında bunlar ölü işte paketin içinde falan filan. Şimdi bu iki farklı tarzdaki ailenin yaşamlarındaki zıtlıkları görmek ve herkesi kendi perspektiflerinden izlemek gerçekten keyifliydi. Belki de bu filmi zihnime kazıyanlardan biri de buydu. Mesela normal bir Amerikan hayatı yaşayan ailenin babası diğer bu fantastik babaya soruyor. Hala diyor nasıl paranız var? Nasıl geçiniyorsunuz diye ve babanın cevabı sadece ihtiyacımız olan şeyleri alıyoruz oluyor. Aslında bu konuşmayla normal bir şekilde hayatlarını yaşayan aile fantastik bu ailenin babasıyla konuşarak onun yanlış yaptığını göstermeye ve çocuklarının gerçek bir okula gitmesi gerektiğini ve böylece de gerçek bir işe girebileceğini söylemeye çalışıyor. Ona göstermeye çalışıyorlar. Ve onu vazgeçirmeye çalışıyorlar bu yaşam tarzlarından. İşte çocuklarının eğitim alması gerektiği gibi şeyler söylenince siz misiniz bana çocuklarımın eğitim almasını söyleyen diyerek bu ailenin çocuklarını çağırıp sorular sormaya başlıyor. Ve ilk sorusu da işte insan hakları beyannamesi nedir söyler misin diyor. İşte çocuklardaki tabii ki cevaplar tatmin edici olmayınca daha sonra bu fantastik baba kendi çocuğunu çağırıyor. İşte kendi çocuğu böyle güzel güzel tabii cevabını veriyor, anlatmaya başlıyor. İşte insan hakları beyannamesi olmasaydı Çin gibi olurduk. Burada en azından izinsiz arama yapılmıyor, düşünce özgürlüğü var, vatandaşlar vahşi ve sıra dışı cezalardan korunuyor falan falan diye başlıyor konuşmaya. Amerikan eğitim sistemiyle yetişmiş çocuklarla adamın kendi kurduğu sistem içerisinde yetiştiği çocukların arasındaki o büyük farkı onların ailelerine direkt gösteriyor. Diyor ki benim çocuklarımı diyor eğitimle eleştirmeyin diyor kısaca. Bu arada bu çocukların ilginç bir durumu daha var. O da isimleri uydurma. Mesela bu daha önce kızların yanında nutku tutulup konuşamayan genç yine bir sahnede başka bir kızla tanışma sahnesinde adını söylüyor. Ve kız diyor ki ne tür bir isim bu diyor, şaşırıyor böyle. Yani muhtemelen internetteki kız erkek isimleri, meşhur kız erkek isimleri diye aratmamışlar gibi duruyor. Ya da bir ara şey vardı hatırlar mısınız? Bak yine yaşın 30'lara dayandığını ispat eden bir bilgi vereyim. Bu takvimler vardı zamanında yaprak yaprak koparırdık. Sonra o takvimlerin böyle bazılarında işte günlük kız erkek isimleri anlamlarıyla falan yazardı. İşte belli ki o takvimi keşfetmemiş aile ki oturup isim uydurmuşlar. İşte kız ne tür bu isim deyince çocuk da annem uydurmuş diyor. Kız da soruyor ne alaka diyor. İşte çocuk da diyor ki hepimizden böylece bir tane var. Açıkçası ben sebebi duyunca çok mantıklı buldum. Zaten bu sesleri bir araya getirerek kelimeler yaratan sonra da anlam yükleyen de insan olduğunu düşünürsek yani tüm dil sisteminin üzerine inşa ettiğimiz bir başlangıca ne garip diye bakmadan devam ettirmek bence gayet mantıklı hareket ama tabii filmdeki kızımız böyle weird ne garip bu diye cümleleriyle çocuğun sosyal fobisine fobik atmaya devam ediyor. Annesinin son dileğini yerine getirmek için yollara düşen bu aile Tanrı'yla falan alakası olmayan kadın için bir din adamının çıkıp işte sana inanıp güvenen bu kulunu cennetine al gibi sözlerle duasını bitirir bitirmez aile salona rengarenk kıyafetleriyle ortama hiç uymayacak bir şekilde seremoniye direkt dalıyor. Kocası da konuşmaya başlıyor ve diyor ki her şeyden önce saçmalamayı kesin. Benim karım birincisi Budizm'e inanıyordu ve zaten onu da bir din olarak değil felsefe olarak görüyordu diyor. Yani saçmalamayı kesin kısmı dışındakileri filmde söylüyor gerçekten. Leslie diyor yani karısı tüm dinlerden nefret ederdi. Ona göre dinler insanların körü körüne bağlanması ve masum ve cahil insanların yüreklerine korku salmak için tasarlanmış çok tehlikeli pere masallarıydı. Ölümden daha beter olduğunu düşündüğü tek şey çürüyen vücudunun sonsuza dek büyük bir kutuda takılıp kalacağını ve boktan bir golf sahasının ortasına gömüleceğini bilmek olurdu diyerek sözlerine devam ediyor kocası. Sonra kocası karısının vasiyetini bizzat açıp okuyor ve tam orada öğreniyoruz ki kadın bedenimi sadece yakın dememiş, küllerimi de umumi bir tuvalete dökün demiş. Tabii bu sözlerden sonra apar topar adamı ve çocuklarını kapı dışı ediyorlar. Bizim ülkede de görmüşsünüzdür böyle haberler. Kişi hani diyor ki kişi istiyor ki hani yakın beni ben gömülmek istemiyorum. Bedenimin yakılmasını istiyorum falan. Kişi zaten direkt bunu isteyen bir kişi zaten çoğunlukla Müslüman da olmuyor. Fakat biz bu insanları dualarla cenaze namazını falan kılarak gönderiyoruz. Bize soruyoruz hakkınızı helal ediyor musunuz diye. Bir yandan film bu aile tarafından eleştirilerini yapıyor ama aynı zamanda kendi yaşamlarına da eleştiri oklarını çeviriyor. Örneğin işte bu sürekli kızlarla konuşmayla ilgili sıkıntı yaşayan 17-18 yaşındaki genç dünyanın en prestijli okullarından kabul alıyor. Ve genç sonra bu kabul mektuplarıyla babasının karşısına dikiliyor. Ve ben diyor üniversiteye gitmek istiyorum diyor. Tabii baba şoka giriyor. Diyor ki hani evdeki eğitim bile, evdeki verdiğimiz eğitim bile yasal değilken sen bu belgeleri nasıl hazırlayıp bu üniversitelere girecek şekilde hallettin. Cidden şaşkınım, aklım almıyor falan diye. Tabii bir şaşkınlık yaşıyor baba. Ama bilmiyor ki annesi ölmeden önce aslında ona yardım ediyormuş. Tabii bunu öğrenmesi baba da birazcık daha bir hayal kırıklığı yaşatıyor ve çocuklarına verdiği hayatı sorgulamaya başlıyor. Annenin ölümünden ve çocuklarının hayatını mahvedeceğinden korkmaya başlıyor ve onları büyük babalarına bırakmak istiyor. Ancak çocuklar bunu kabul etmiyor ve babalarına işte annemin son isteğini yerine getirmeliyiz kesinlikle diyerek bir çıkış yapıyor. Babaları diyor ki sizi tehlikeye tekrar atamam falan filan derken bu zamanında ya biz Noel yerine niye Noam Chomsky kutluyoruz, manyak mıyız biz diyen çocuk çıkıp yine Noam Chomsky'nin şu sözleriyle cevap veriyor. Umudun olmadığını farz ederseniz umudun olmayacağını garanti edersiniz. Özgürlük için bir içgüdü olduğunu ve bir şeyleri değiştirme fırsatları olduğunu farz ederseniz o zaman daha iyi bir dünyanın yapımına katkıda bulunma ihtimaliniz vardır. Sözlerden sonra gizlice annelerinin mezarını kazıp çıkararak annelerini istedikleri şekilde gömülmelerini sağlıyorlar ve kendi seremonilerini hazırlayıp annelerinin en sevdiği şarkıyı çalıp dans ederek veda ediyorlar. Küllerini de gerçekten tuvalete döküyorlar. Sonra tabii çocuklar okula başlıyor bu arada filmin sonunda. Baba da bazı kararlarında değişiklikler yapıyor ama yine de eleştirdikleri düzen de ellerinden geldikçe kendi düzenleriyle yaşamaya da devam etmeye çalışıyorlar. Ben böyle izlediğim filmleri bazen güzel bulsam dahi unutabiliyorum ama bu film izledikten sonra unutmadığım filmlerden biriydi. Yaşadığımız toplumlarda bir şeyler sırf kılıfına uysun diye kılıfın içine uymayan şeyleri sıkıştırıp durma çabasındaki abesliği çok güzel gösteriyordu. O yüzden birazcık bu filmi konu etmek istedim bu bölümde. Bölümü de yine film içerisinde yer alan bir cümleyle sonlandırıyorum. Bizler sözlerimizle değil hareketlerimizle tanımlanırız. Gelecek bölümde görüşmek üzere.